Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi, yazarı Kaya Karan, 10. ayrım. B. Komutanlara yardımcı olan bölüm. Ulusal güçlere katılmayı dileyen subayları Anadolu'ya gönderir, aynı zamanda telgrafçı, telsizci vesaire gibi teknisyenlerin bir yerden başka bir yere nakillerini düzenler. C. Satın alma bölümü. Silah, mermi vesaire satın alımını düzenler. Silah, mermi, harita, askeri yapıt vesairenin İstanbul'dan Anadolu'daki ulusal güçlere kaçırılmasını düzenler. Grup aynı zamanda Kızılay Derneği As Başkanı ve İstanbul'daki ulusçuların temsilcisi Hamit Bey ile Ankara'daki Dışişleri Vekili arasında yapılan gizli yazışmalarda Trakya ve Bulgaristan'da olay çıkarmak için ulusçuların düzenlerini uygulamada kullanır. Anadolu'daki mukabil casusluk örgütü ANP Teşkilatı ilişkilidir. ANP Teşkilatı, AP Askeri Polis Teşkilatı. ANP Teşkilatı çok önemli iç ve dış sahil kentlerinde ajanları bulunan askeri ve siyasi bir örgüttür. Görevleri şunlardır. A. Anadolu'ya veya çıkan tüm kişilerin pasaportlarını denetlemek. B. Önemli kentlerdeki yabancıları göz hapsine almak. C. İstanbul vesaireye gönderilecek olan kuryeleri seçmek. Bu örgütün İstanbul'da bir şubesi vardır. Bu şube, Anadolu'ya gitmeyi dileyen kişilere belgeler verir. Kafkasya ve İran'da da şubeleri vardır. ANP örgütünce tutuklanan her kişi, ülkenin güvenliğine karşı suç işleyenleri yargılamak amacıyla kurulmuş olan İstiklal Mahkemelerinin önüne çıkarılır. Bir bakıma, ANP, kamu güvenliği dairesinin bir eşidir ama birincisi askeri bir örgüt, ikincisi ise İçişleri Bakanı'nın yetkisi içindedir. Her iki örgütün de yetkilileri kentlerde, kuşkulu durumlarda, ANP'nin yetkilileri duruma el koyar. ANP yetkilileri Ankara ile doğrudan doğruya temas halindedirler, dolayısıyla uygun bir vizesi olmayanlara Anadolu'ya gitmek için izin vermeden önce Ankara'daki merkeze danışılır. İBİT Belge No. E-11670 Genel Karargah'tan Savaş Başkanlığı'na gizli yazı No. Kraf 53 Taksim 1 İstanbul 4 Ekim 1921 adı geçen eser sayfa 214-215. İngiliz işgal gücü 1923 yılı sonlarına doğru Türkiye'den çekilirken İngiliz İstihbarat Servisi arkada geniş kapsamlı istihbarat şebekesi bıraktı mı? Bu soruya olumlu veya olumsuz bir yanıt vermek için gerekli belgeler İngiliz Devlet Arşivinde bulunamamıştır. Çünkü İngiliz İstihbarat Servisi'nin evvelce ülkemiz ve bugünkü eylemleriyle en küçük bir ilişiği olan belgeler bile ilgili bakanlığın emrindedir ve araştırmacılara süresiz olarak kapalıdır. 10. Milli Emniyet Hizmetleri MEHMAH 1927-1965. 1922 ile 1926 yılları arasında istihbarat çalışmalarını aktif olarak Genelkurmay İstihbarat Dairesi yürütmüştür. Bu dönemde özellikle Kafkaslara ve diğer kaybedilmiş topraklarda teşkilat-ı mahsusanın oluşturduğu birimler faaliyetlerini sürdürmüşler. Bunlar Almanya ve Sovyetler Birliği arasında gidip gelen Enver, Talat ve Cemal Paşalardan emir alarak Kızıl Ordu'ya karşı önemli sabotaj ve direniş örgütlerini gerçekleştirmişler. Bu nedenle her üç paşa da Kızıl Ordu ve Ermenilerce öldürülmüştür. Savaş sonrası güçlü bir istihbarat teşkilatının oluşturulması için Mustafa Kemal'in talimatıyla Alman gizli servisini genişleten, polis teşkilatını kuran Polonya asıllı albay, sonra general, Walter Nikolay ile temasa geçilmiştir. Nikolay, Türkiye için hazırladığı istihbarat planlarıyla birlikte 1922 yılının Ekim ayında gizlice Türkiye'ye gelerek İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda özel olarak seçilmiş Türk istihbaratçılarına bir dizi konferanslar vermiş, bu konferanslara katılanlardan oluşan bir çekirdek kadroyla birlikte 1926 Aralık ayında Ankara'ya getirilmiştir. Hacı Bayram yakınındaki Keskin Sokak'ta kiralanan bir binada, Nikolay'ın başkanlığında toplanan ve çalışmalarına başlayan bu ekip, Türk İstihbarat Biriminin yönetici kadrosunu oluşturmuş ve MAH Başkanlığı'na Şükrü Ali Ögel getirilmiştir. MAH'ın kuruluşuyla ilgili Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, MAH ve ordu kademelerine gönderdiği 6 Ocak 1926 tarihli emirle, Genel Merkezi Ankara'da şubeleri öncelikle İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Kars olmak üzere, Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı'nın kurulduğunu, şebekelerin merkeze bağlı olarak çalışacağını, o zamana kadar ordu müfettişliklerince tevdir edilen istihbarat hizmetlerinin MAH Teşkilatı tarafından idare olunacağını bildirmiştir. Bu gelişmelerin üzerine İçişleri Bakanlığı valiliklere 5 Ocak 1927 tarihli çok gizli ve kişiye özel imzalı bir emirle Milli Emniyet Hizmeti MEHMAH'ın kurulduğunu bildirmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın 5 Ocak 1927 tarihli tebligatıyla kurulan MEH, dönemin yöneticileri tarafından 6 Ocak 1926, 5 Ocak 1927 tarihleri arasında bir yıllık dönem çalışmaları, riyasetin kuruluşuna hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiştir ve bir sonraki 6 Ocak 1927 tarihi MEH, MAH'ın kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Latin alfabesinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kuruluşun ismi Milli Emniyet Hizmeti olarak ifade edilmeye başlanmış, ancak bizzat Mustafa Kemal'in direktifiyle teşkilatın kısa adı MAH olarak tanıma devam edilmiştir. MAH veya MEH, Milli Emniyet Hizmetleri olarak tanımlanan yeni teşkilatın çekirdek kadrosu, asker ve sivillerden oluşmuş, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan kuruluşun bütçesi, Başbakanlık örtülü ödeneğinden karşılanmıştır. MAH, İçişleri Bakanlığı kanalıyla Başbakan'ın sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 1926-1927 yılları arasında çalışan yeni teşkilat, 6 Temmuz 1965'te yapılan düzenlemeyle çıkan 644 sayılı MİT yasasına kadar çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bir başkan, 13 yönetici personel ve 4 şube şeklinde örgütlenmiştir. Bu şubeler şöyle sıralanır: A. İstihbarat espiyonaj, B. Müdafaa karşı espiyonaj, C. Propaganda, D. Teknik işler. Teşkilatın A şubesi Milli Savunma Kadrosu'ndan askerlere, B şubesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden, C şubesi Dışişleri Bakanlığı personelinden, D şubesi ise asker ve sivil kişilerden karşılanmıştır. C şubesi sonradan kapatılmıştır. MAH, yurt dışında ilk olarak Viyana Kuzey, Tahran Doğu, Kahire Güney olmak üzere 3 büroyla çalışmaya başlamıştır. Daha sonra bu bürolar kapatılmıştır. MAH, İkinci Dünya Savaşı'na giden dünyada haber toplama alanında başarılı hizmetler vermiştir. İtalya'nın faşist lideri Mussolini ve desteğini aldığı Hitler Almanyası'nın Balkanlara ve özellikle Türkiye'ye yönelik amaç ve niyetleri MAH tarafından elde edilen istihbaratla açığa çıkarılmıştır. Mussolini'nin Türkiye'ye karşı çıkışlar yaptığı sırada Atatürk, Mussolini ve Hitler birleşerek en geç 4-5 yıl içinde İkinci Dünya Savaşı'na sebep olacaklardır derken, MAH, Atatürk'e hem İtalyanların hem de Almanların Türkiye'ye yönelik gizli askeri planlarını sunmuştur. MAH, Atatürk'ün hedefleri doğrultusunda Hatay konusunda İngiliz ve Fransız gizli servislerinin önüne geçerek, Fransızların kan dökmeden sorunu çözme isteklerini öğrenmiş, sonuçta Hatay önce Fransızlarla imzalanan 23 Ağustos 1939 tarihli Ankara Anlaşması'yla Türkiye'ye bırakılmış, ardından da Hatay Cumhuriyeti Meclisi 29 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma kararı almış, 30 Haziran 1939'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı onaylamıştır. MAH, İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 yılları ve sonrasında tecrübeli ve hadiselerin içinde yaşamış bir gizli servis olarak güçlü yabancı istihbarat servisleriyle mücadele etmek zorunda kalmış ve başarılı olmuştur. Bu dönemde yabancı operasyonlarına dahil hedeflerden birçoğuna suçüstü yapılarak adalete teslim edilmiştir. Milli Emniyet Hizmeti bu dönemde bir taraftan dost devletlerin hasım devletler hakkında savaş içinde elde edemedikleri bilgileri temin etmek suretiyle onlara istihbarat konusunda önemli yardımlarda bulunmuş, Balkanlarda ve Akdeniz'de savaşın seyrini etkileyecek kararlar aldırabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yüzyılın ajanı olarak nitelendirilen Cicero, İlyas Bazna'nın faaliyetleri de entelijans konusuna tipik bir örnektir. Almanya'nın Türkiye'deki büyükelçisi Franz von Papen tarafından kendisine Cicero adı takılan Elyasa İlyas Bazna 1904 yılında Priştine'de doğmuştur. 1918 yılında Sırpların Priştine'yi işgali üzerine anne ve babasıyla İstanbul'a göç eden İlyas Bazna, askerlik hizmetinin bir kısmını Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün yanında yapmış, terhis olduktan sonra ticaret hayatına atılmışsa da başarılı olamamıştır. 1930-1944 yılları arasında Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri, Alman ve İngiliz büyükelçiliklerinde şoför, kavas ve özel hizmetli olarak çalışmıştır. Savaş yıllarının sonunda Cicero'nun İngiliz büyükelçiliğinde özel hizmetli olarak bulunduğu sırada, Türkiye'nin müttefiki İngiltere aleyhine Alman gizli servisi hesabına ajanlık yaptığı ve savaş sırlarını Almanlara aktardığı, bunun karşılığında da büyük bir kısmı sahte olmak üzere önemli miktarda İngiliz sterlini ücret aldığı savaş sonrasında anlaşılmıştır. Cicero'nun 60'lı yıllarda Almanya'ya yerleştiği, Alman hükümetinden emekli maaşı aldığı ve 1970 yılında öldüğü yolunda basında haberler yayınlanmıştır. özveri ve vatan sevgisiyle dolu olarak çok sınırlı teknik ve parasal imkanlarla görev yapan MAH'ın, kontraespiyonaj unsurlarının, operasyonel zeka ve yönlendirmelerinin, dönemin siyasi konjonktür ve MAH'ın yapısal tablolarına göre çok önde ve ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak Cicero, İlyas Bazno'nun çok taraflı ve maksatlı arayışlarının bu operasyonel zeka ile ortaya çıkarılması ve entelijans konusunda önemli sonuçların alınması gösterilebilir. İlter, Dr. Erdal, MIT'in tarihçesi Ankara 2002, sayfa 48-50. MAH kurulduktan sonra kendisini çeşitli mücadelelerin ortasında bulmuştur. Bu dönemde saltanat ve hilafetin kaldırılmasından sonra Osmanlı Hanedanı'nın ülkede kalmasına izin verilmemesi sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhinde yurt içi ve yurt dışında çalışanların sayısı artmıştır. İçlerinde yabancılardan yardım bekleyenler de bulunuyordu. Bu arada İngilizlerin tahrikiyle Anadolu'da çıkan Şeyh Said isyanı bastırılmıştı. Ancak asayiş sağlanamamıştı. Ermenilerle Kürtçülerin 1927'de birlikte kurdukları Hoybun Cemiyeti ve Gizli Komünist Partisi'nin faaliyetleri devam ediyor, çeşitli ülkelerin gizli servisleri yoğun bir şekilde komünist ve faşist propagandası yapıyorlardı. Ayrıca 24 Temmuz 1923'te kaldırılan kapitülasyon artığı yabancı kuruluşlar da faaliyetlerine devam ediyorlardı. Karadeniz bölgesinde ise Kızıl Lazistan'ı kurma hevesi sürdürülürken, Akdeniz'de Mussolini İtalyası'nın saldırgan emelleri sezilmekte, Fener Rum Patrikhanesi'nin davranışları da MAH kurulduktan sonra ülke içi ve dışında rejimi korumak için bu zararlı faaliyetlerle mücadele etmek zorunda kalmış ve başarılı hizmetler vermişti. Ayrıca bu dönemde çözülmesi gereken hayati mahiyetteki önemli konuların başında bir kısım ticari ve ekonomik imtiyazlar bulunuyordu. Bunlardan demir yolları, tramvay işletmeleri, liman tesisleri, elektrik ve hava gazı tesisleri, duyun-u umumiye genel borçlar karşılığı olan tütün, sigara ve tuz gibi tekel maddeleri, balık avcılığı yabancıların elindeydi. Bunları kontrol etmek zorundaydı. Cumhuriyet hükümeti derhal tasfiye çalışmalarına girişti. Bu işletmeler yabancılardan alınarak millileştirildi. Fakat satın alma teşebbüslerinde bir takım zorluklar bulunuyor ve bunları devlete pahalıya satmaya çalışıyorlardı. MAH, yabancı kuruluşların aralarındaki değerlendirmelerin ve yazışmaların içeriğinden hükümeti zamanında bilgilendirmek suretiyle bu işletmelerin ucuz bir fiyatla satın alınmasını ve borçlar meselesinin hallini çıkarlarımıza en uygun şekilde yürütülmesini sağlayarak ülkeye maddi ve manevi hizmetlerde bulunmuştur. İlter Dr. Erdal, MIT'in tarihçesi Ankara 2002, sayfa 48-50. Bu işletmeler İstanbul'da tramvay, elektrik, hava gazı tesisleri Belçikalılardan, Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu Almanlardan, İzmir'de İzmir-Aydın Demiryolu İngilizlerden, Rıhtım Şirketi İngilizlerden, İzmir-Kasaba Demiryolu Fransızlardan, Zonguldak'ta kömür maden ocakları Fransızlardandır. Türkiye'de 6 Temmuz 1965 tarihine kadar gizli servis çalışmaları hep yasal dayanaktan yoksun olarak yürütülmüştür. Bu nedenle de kurumsallaşamamış ve ilkeleri oluşturulamamıştır. O zamana kadar teşkilatın yasalara uydurulamaması ve günün şartlarına göre yapılandırılması kavramı hep tartışılan ancak bir türlü yaşama geçemeyen düşünce olarak kalmıştır. MAH'ın DP iktidarı döneminde iktidarın bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışılması, muhalifler için bilgi toplamaya zorlanması, 27 Mayıs 1960 darbesi döneminde ise ordu içi çekişmelerin öğrenilmesine yönelik istihbaratta kullanılma istekleri, bir türlü istenilen dışa dönük istihbarat çalışmalarına kanalize olamaması, yasal zorunlulukları ortaya çıkarmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT, 22 Temmuz 1965. İsmet İnönü hükümeti yeni bir istihbarat örgütü yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ederek bu yasa mecliste kabul edilmiştir. 644 sayılı yasayla MIT anayasal bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. MIT, topladığı bilgileri 1961 Anayasası ile oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu'na aktararak, bu kurul, devlet politikasını şekillendiren ve hükümetin de üstünde yer alan bir yapılanmayı da beraberinde getirmiş, MIT, bu kurulun gözü ve kulağı olmuştur. MAH, 22 Temmuz 1965 tarihinde çıkarılan 644 sayılı MIT yasasıyla artık yeraltı örgütü olmaktan çıkıp, bir haber alma örgütü haline dönüşmüştür. MIT'in bugünkü ana yapısını ortaya koyan düzenleme bu yasaya ve 1983-1995 yıllarında gerçekleştirilen düzenlemeye dayanılarak yapılmış, MIT müsteşarlığı kavramı da bu yasayla ilk kez oluşturulmuştur. MIT yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 22 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilmiştir. 1983 yılında değiştirilen 644 sayılı yasanın yerine 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu getirilmiştir. Yasanın yürürlükteki tarihi 1 Ocak 1984'tür. Bu yasanın 4. maddesinde MİT'in görevleri sıralanmıştır. Bunlar: a. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak; b. Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak; c. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakanlığa tekliflerde bulunmak; d. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı olmak; e. Genelkurmay Başkanlığınca silahlı kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak; f. Milli Güvenlik Kurulu'ndan belirlenecek diğer görevleri yapmak; g. İstihbarata karşı koymaktır. MİT, yasal bir statüye girdikten sonra ülke bütünlüğüne yönelik iç ve dış tehditlere karşı gerek kendisi, gerekse emniyetle müşterek başarılı operasyonel çalışmalarda bulunmuş, muhtelif casusluk faaliyetlerini ortaya çıkarmış ve bunları etkisiz hale getirebilmek amacıyla muhtelif çözümler üretmiştir. Soğuk Savaş döneminde Batılı hiçbir gizli servisin sınırlarından içeriye ajan gönderemediği Sovyetlere, Türk İstihbarat Teşkilatı bilhassa Doğu bölgesinde önemli espiyonaj saldırış operasyonları gerçekleştirmiş, ülke çapında sınır güvenliğini sıkı tutmayı başarmıştır. Gerek MAH ve onun devamı olan MİT, casusluğa karşı mücadelesinde azımsanmayacak kadar çoğunluğu Bulgar ve Sovyet olmak üzere Romen, Yunan, Libya, Mısır, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Batı ülkeleri casuslarına suçüstü operasyonlar gerçekleştirmiş, Genelkurmay askeri mahkemelerinde yargılanan bu casuslar muhtelif cezalara çarptırılmıştır. MİT, ulusal güvenliğin muhafazası, demokratik sistemin güçlendirilmesi, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, sosyal ve bunun gibi çeşitli alanlarda milli gücümüzü oluşturan bütün unsurların korunması, geliştirilmesi için uluslararası çıkar çatışmalarının yarattığı iç ve dış tehditlerle teröre karşı yapılacak mücadele ve alınacak önlemler konusunda ihtiyaç duyulan istihbaratın elde edilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. MİT, her geçen gün mensuplarının daha da gelişen yetenek ve nitelikleriyle, diğer yandan artan bilimsel ve teknik imkanlarıyla, milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmaya yönelik önemli operasyonel çalışmalara imzasını atmıştır. MİT'in yapılanmasıyla birlikte 1998 yılından itibaren yaptığı çalışmalarda PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK Dağ kadrosundan Şemdin Sakık ve PKK lider kadrosundan bomba uzmanı Cevat Soysal'ın yurt dışından getirilerek yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması, istihbarat tarihinde yerini alan önemli operasyonel faaliyetlerdendir. MİT Müsteşarı Emre Taner tarafından teşkilatın 6 Ocak 2007 kuruluş yıl dönümü sebebiyle 5 Ocak 2007 günü bir basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklaması: 5 Ocak 2007 milletin hizmetinde 80 onurlu yıl. 6 Ocak 2007 tarihinde çalışanlarımız ve emeklilerimizle birlikte Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 80. kuruluş yılını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize 80 yıldır hizmet edebilmenin görev şuurunu daha da güçlü olarak hissediyoruz. Dünyadaki tüm değerlerin, ilişkilerin, sistemlerin ve düzenlerin, ister sosyal, ekonomik, siyasi, ister ahlaki, dini olsun yeniden şekillendiği ve hatta tanımlandığı bir süreç içinde bulunmaktayız. Yaşadığımız bu süreç aynı zamanda parçası olduğumuz uluslararası sistemin de kuralları, başrol oyuncuları ve figüranlarıyla mevcut olanlardan çok farklı bir boyutta yeniden belirlenmeye ve hatta doğmaya çalıştığı bir döneme kaynaklık etmektedir. Tarihi yakından incelediğimizde görüyoruz ki uluslararası sistemde istikrar hiçbir zaman uzun süre mevcudiyetini koruyamamıştır. Sistemin bir veya birden çok noktasında mutlaka bir değişim yaşanmıştır. Bunun etkileri geçmişte daha çok bölgesel nitelikte olsa da günümüz şartlarında, özellikle her alanda yaşanan küreselleşmenin sonucu olarak global düzeye taşınmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında kurulan iki kutuplu dünya düzeninin uzun süre devam etmeyeceği önceden öngörülebilir bir olgu olmakla birlikte, 1990 ve sonrasındaki sürece hazırlıksız yakalanılmıştır. Elbette bunun en önemli nedeni sistem içindeki yapılanmaların ve analizlerin statikocu yaklaşıma koyu bir muhafazakarlıkla sahip çıkmalarıdır. Bu nedenle de geleceğe yönelik tahminler bu katı, kuralcı yaklaşım içinde başarısız olmuştur. Dünyadaki istihbarat teşkilatları da sistemin birçok aktörü ya da oyuncusu gibi bu yeni belirsizlikler dünyasını öngörememiştir. Ayak sesleri özellikle teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin öncülük ettiği farklılaşan ekonomik ilişkilerle ortaya çıkan, çoğu kez küreselleşme olarak nitelendirilen ve dünyadaki insan toplulukları arasında siyasi sınırların ortaya çıkardığı iletişim limitlerini belirsizleştirerek bir değer devrimi de yaratan bu radikal değişim süreci, sarsıcı bir hızla her şeyi etkisi altına almış, savunma ya da uyum mekanizmaları geliştirmeye imkan tanımamıştır. Soğuk Savaş döneminin ortaya çıkardığı katı kurallarla işleyen istihbarat teşkilatları da, ortaya çıkan bu yeni ve inanılmaz derecede oynak ortam karşısında ister istemez yetersiz kalmışlardır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreği, uluslararası ilişkiler ve güvenlik anlamında 100 yıl boyunca önemli değişimlere yol açacak parametrelerin gelişmekte olduğu bir evreyi de işaret etmektedir. Bulunduğumuz dönem, gelecekte birçok ulus, devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybetmeye başladığı süreci anlatacaktır. Bu devletler sadece gelişememekle ve dünya yönetiminde söz sahibi olanlar arasına dahil olamamakla kalmayacak, aynı zamanda birçoğu günümüz teknolojik devriminin ve küresel ekonominin rekabetine dayanamayıp, ulusal egemenliklerini de büyük ölçüde yitireceklerdir. 10. ayrımın sonu. Sayfa No. 119. Devamı 11. ayrımda.